Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izindeyiz. Hep birlikte programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocamıza önce bir merhaba demek istiyorum, hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sedat Bey, merhaba.
Mengücekleri, Anadolu beyliklerini konuşmaya devam edeceğiz ama hocam onun öncesinde hep yaptığımız gibi kurumumuzun, Türk Tarih Kurumu'nun dan seçtiğimiz kitaplardan armağanlarımız oluyor her hafta dinleyicilerimize. Önce bunun duyurularını yapalım. Hangi kitabı bu hafta armağan edeceğiz? Bizi ilk arayan dinleyicimize söyleyelim ve ardından sohbetimize başlayalım. Sevgili dinleyicilerimiz, hem sorularınız hem yorumlarınız için ve hem de kitap armağanımız için telefon numaralarımız 463-34-19, 463-34-21. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr ve kısa mesaj numaramız da 535-472-6011. Güray Hocam'a bu haftaki her zaman olduğu gibi ilk sorum, hocam hangi kitap?
Türk Tarih Kurumu yayınlarından Türkiye Selçuklularında Meslekler adlı kitabımızı hediye ediyoruz. Profesör Doktor Erdoğan Merçil tarafından hazırlanmış olan eser 2000 yılında basılmıştır. Güzel bir okuma kitabıdır. Özellikle Türkiye Selçukluları çağında ahiler ve ahilik müessesesi konusunda da çok önemli bilgiler ana kaynaklara dayalı olarak burada ele alınmıştır. Akademik bir eser olmanın yanı sıra sosyal tarihimiz açısından da çok önemli bir müesseseyi, kurumu ele alıyor. Güzel bir eser. Talihli dinleyicimize iyi okumalar diliyoruz.
Zaten bizim programlarımızda da Güray Hocam, ahilik kurumunun müessesesinin Türklerde ne kadar önemli olduğunu, geçmişte nerelerden kaynaklanıp geldiğini, hatta Bağcıyan Urum'u siz de programlarımızda ayrıntılarıyla anlatmıştınız. Yine ona ilişkin bir kitap olduğunu zannediyorum söylediklerinizde.
Evet. Evet, meslek tarihiyle ilgili, aynı zamanda da zanaat ve esnaf tarihimizle ilgili olmakla birlikte eğitim tarihimizin de sosyal kurum olarak, meslek kurum olarak ahiliğin ana kaynaklara dayalı olarak bölümlerini ele alıyor eser.
Hocam belki de şunu bir kez daha vurgulamak, programlarımızda siz sık sık söylüyorsunuz ama bir savaşçılar tarihi, bir siyasi tarih değil Türklerin tarihi. İşte bu meslekler de bir medeniyetin, bir kültürün unsurları olarak karşımıza çıkıyor. Eğer böyle bir medeniyet olmasa geride, ki siz daha öncesini de Refik Turan hocamızla birlikte Bozkır medeniyeti olarak, Bozkır kültürü değil, Bozkır medeniyeti olarak adlandırıyorsunuz. Böyle bir altyapısı olmasa herhalde bu siyasal başarılar, bu fetihler, fütuhat da gerçekleşmezdi diye düşünüyorum.
Tabii çok doğru bir tespitte bulundunuz. Burada da tekrar ifade edelim. Gerek Türk tarihi, gerekse bizim tarihimizin sosyal alanları, siyasi ve sosyal tarihimiz içerisinde meslek diyebildiğimiz bir takım o çağın medeniyetinin gereği öğrenilen, çağın gereği meslekler var. Bir de değişen, yeniden icat edilen ve yeniden oluşan meslekler var. Geçmişte olan mesleklerin bir kısmı bugün yoktur. Bugün mevcut değil. Çünkü bugün öyle bir mesleğe gerek yok. Örneğin kalemle kitap çoğaltmaya gerek yok. Çünkü matbaa var. Matbaa teknolojisi var. Matbaanın da artık elektronik versiyonları çıktığı için kalemle yazmaya gerek yok. Daktiloyla yazmaya gerek yok. Ama bilgisayarda çok iyi yazmaya ihtiyaç duyuyoruz. Bugün için müstehsihlik mesleği yoktur ama bilgisayarcılık mesleği vardır onun yerine. Çok iyi yazma ve yazıyı çeşitli şekiller içerisinde hızlıca çoğaltma, artık internet dediğimiz genel ağ içerisinde de gerçekten çok hızlı bir iletişim çağına doğru kaydık.
Hocam kaybolmuş yani meslekte.
Bu eğitim tarihinin de insanlık tarihi ile beraber ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor. Türk tarihi içerisinde de yani Türkler matbaayı ilk defa kullanan bir millet olmaları dolayısıyla Uygurlar döneminde biliyorsunuz Çin'e hakimken Uygurlar matbaa kullanılmıştır. Özellikle Alman araştırmacılar ilk defa bu tezi ileri sürdüler. Uygurlar kullanmış olmalı ilk matbaayı diye. Nitekim Uygur matbaasıyla basılmış Uygurca eserlerin bulunmuş olması bize Uygurların kullandığına dair en önemli kanıtlardır. Çince de daha sonra basılmıştır eserler. Yani önemli bir görüştür bu. Çünkü Türkler alfabe kullanıyorlardı, Çinliler ise işaret yazısı kullanıyorlardı. Matbaa diline ve teknolojisine en uygun yazı modeli alfabe modelidir. Uygurlar Soğut esasına dayalı Uygur-Türk alfabesini bir reform olarak uygulamaya başladıklarında matbaayı kullanmaya başladılar. Matbaacılık bir meslek olarak ortaya çıktı. Oysa kalemle yazmak bir meslektir, bir başka meslek olarak.
Sonra değişti hocam.
Kalemin üzerine matbaa ortaya çıkıyor, bir meslek dalı ortaya çıkıyor. Mesleklerin oluşması böyle gelişmelerle, medeniyetle, teknik ve tabii şartların da zorlamasıyla değişebilmektedir, ortaya çıkabilmektedir meslekler.
Evet hocam. Değerli dinleyicilerimiz, işte hocamızın da tanıttığı gibi Türkiye Selçuklularında Meslekler adlı kitabı ilk arayan dinleyicimize armağan edeceğiz. Telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Danışmentli Beyliğini hocam iki hafta anlattınız bizlere, dinleyicilerimize. Şimdi bu hafta Mengüceklilerle devam edeceğiz. Buyurunuz hocam, Mengücekli Beyliği. Hep yaptığımız yöntemi uygulayalım isterim. Nereden geliyor ismi? Nerelerde kurulmuş? Dinliyoruz sizi Güray hocam.
Mengücek kelimesi üzerinde biraz konuşabiliriz. Mengücek Gazi, Mengücekli Beyliği'nin kurucusudur. Sultan Alparslan'ın Malazgirt Savaşı'nda bulunmuş, Anadolu'yu fethiyle görevlendirdiği komutanlardan birisidir. Anadolu'nun fethinde en önde gelen kişiler arasında bulunmaktadır. Özellikle Doğu ve Orta Anadolu bölgesinde bazı şehirlerimizin fatihidir. Bu şekilde değerlendirecek olursak sırasıyla Erzincan, Kema, Şarkı Karahisar, yani bugünkü Gümüşhane, Şarkı Karahisar diye biliniyordu o zaman. Şebin Karahisar diye de anıldı bir dönem Gümüşhane. Böylece Sivas Divri bölgesine kadar olan sahada bir fatih olarak Mengücek Gazi dikkat çeker. Mengücek kelimesi, Mengü kelimesindeki anlama baktığımız zaman burada çok orijinal, yani sonsuza kadar yaşayan, sonsuzluk ifade eden bir anlam var.
Bugünkü Bengü, Bengüsü.
Bengü, evet hocam. Bengüsü. Mengücek ise
Hayat.
Evet, evet, sonsuzluk vaat eden kişicik, yani insan anlamına geliyor. Burada sondaki cik eki de küçültme ifade etmekle birlikte insana hasrediyor. Yani insanın ömrü kısa olduğu için sonsuzluğa göre kısa ömürlü olan anlamına da gelir. Güzel bir Türkçedeki güzel isimlerden birisidir. Mengücek Gazi'nin fetihleri, başlangıçta ilk başkenti Kema, daha sonra Erzincan ve Şebin Karahisar, Şarkı Karahisar bölgesine
doğru yayılmış. Hocam bu coğrafya danışmentlilerle komşu bir coğrafya mı?
Komşu bir coğrafya. Evet. Hatta yer yer danışmentlilerle çeşitli mücadeleler sırasında el değiştiren bir coğrafya. Mesela danışmentliler kısa süreliğine de olsa Erzincan-Kema yöresine de hakim olmuşlardır. Beyliğin yer yer zayıfladığı durumlarda, tahsis kaldığı durumlarda danışmentli beyliğinin Mengüceklilere hakim olduğunu görüyoruz. Özellikle Divriği bölgesi, Sivas bölgesi danışmentlilerin de başkent ilan ettiği bir bölgedir. Oysa başlangıçta Mengüceklilerin başkentiydi. Mengüceklilerin dört ana şehrinden bahsedebiliriz. Yani bir devlet teşkilatı olarak da bahsetmek gerekirse. Mengücek Gazi'nin kendisinin bastırmış olduğu sikkeler, ardından oğullarının Davut ve Süleyman'ın bastırmış olduğu sikkelerden bahsetmek gerekiyor. Mengücek Gazi'nin ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte ondan sonra oğlunun tahta geçişinin hikayesini çok iyi anlıyoruz, biliyoruz. Nitekim 1118 yılına kadar onun çeşitli rivayetlere göre tahta kalmış olması gerekiyor. Uzun bir ömür sürmüş olması tahmin ediliyor. Kesin ölüm tarihi bilinmiyor. Ancak beyliğin kuruluşuyla ilgili de hemen 1071 yılını gösterenler de var tarihçilerimiz arasında ki haklılık payı var bunun. Bunun sebebi de Malazgirt Ovası'na çok yakın bir coğrafya olduğu için Kema Erzincan hattının Malazgirt'ten sonra hemen fethedilmesi bekleniyor. Yani 1071-1072. Çünkü 1074-1075 yılı itibariyle Türk Fatihleri Anadolu'ya Malazgirt'ten 3 yıl sonra, 4 yıl sonra İznik'e kadar gelmişlerdi. Yani Doğu Anadolu'daki gaziler ise daha erken fethetmiş olmalılar şeklinde bir görüş var. Beyliğin kuruluşu ise Melikşah zamanında 1080 yılı olarak telakki ediliyor. Çünkü 1080 yılı ile ilgili şöyle bir durum var. 1080 yılından itibaren Selçuklu Devleti'nin melikleri yer yer kendi adlarına paralar bastırdılar. Başkentler edindiler, bağımsız ordular ve devletçikler kurdular. Yukarıya Büyük Sultan'a bağlı olduklarını bildirmekle birlikte kendileri de sultan sıfatını kullandılar. Melik kavramı şehzade demektir Selçuklu dilinde. Yani Selçukluların devlet literatüründe meliğin karşılığı hanedan üyesi olan amca, dayı vesaire, yani çocuklardan olabilir. Şehzade hanedanda devlet ve beylik hakkına sahip olan kişiler melik sıfatıyla anılıyorlardı ve belli bir eyaletin, bölgenin yönetimi onlara veriliyordu. Bir nevi vali gibi düşünebiliriz bunu bugünkü kavramlarla karşılaştıracak olursak. İşte Mengücek Gazi'nin böyle bir yetkiyle Anadolu'da ilk beylikler arasında kurucular sınıfında yer aldığını söyleyebiliriz. Mengücek Gazi'nin yapmış olduğu fetihler Anadolu'da kapı açan bölgeyi temsil ediyor. Yani Anadolu'ya Türklerin Kafkas yollarından, özellikle Erzurum, Erzincan hattından ilerleyerek Sivas üzerinden girdiğini düşünecek olursak çok temel bir koridor açmıştır. Nitekim Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu ile ilgili örneklerde de biz aynı hattın kullanıldığını görürüz. Yani Erzincan üzerinden işte Ertuğrul Gazi'nin gelişi, değil mi? Atası Süleyman Şah'la beraber gelmesi, Süleyman Şah'ın ardından güneye inmesi, Halep'te otlak araması, işte Ahlat bölgesine gitmesi, ardından da Orta Anadolu'da Alaaddin Keykubat'ın kendilerine yurt vermesi üzerine Ankara, işte Karacadağ, Söğüt bölgesine kadar olan sahada yerleşmiş olmaları Kayıboyu'nun bir hikayesidir bu. Yani tarihlerde anlatılan yerlere, güzergaha baktığımız zaman Mengücek güzergahıyla ilk çıkış noktası örtüşmektedir. Nasıl bir alakası vardı?
Hocam burası ilginç. İslam öncesi Türk tarihinde de Kafkasya'dan, yine bu sizin bahsettiğiniz coğrafya üzerinden güneye inişler var. Evet. Demek ki burası gerçekten bir stratejik
bölge. Evet, tabii ki bölge. Tarih boyunca da bu bölgenin bir ilginç ismi olmuş. Özellikle Kafkasya'nın antik dönemlerden itibaren verilen, bütün dillerde de kullanılan lingua franca diyeceğimiz, yani ortak bir isimlendirmesi dili var. O da İberya. İberya kavramına baktığımız zaman İberya, İbrahim'in ülkesi anlamına da geliyor. Geçitler ülkesi anlamına da geliyor. Yani geçişler ve derbentler bölgesi. İslam tarih kaynaklarında Kafkasya derbentler ülkesi olarak tanımlanmış. İberya kelimesinin anlamı da ubur etmek, yani bir yerden geçiş yapmak anlamında tabir ediliyor. İberya kavramını bir de şey için kullanırız, yani Hindistan bölgesinde de var ama İspanya Cebel-i Tarık Boğazı için İberya geçidi, evet, denir. İberya Yarımadası denir İspanya'ya da. Buradaki geçitler o bölgeye, coğrafyaya isim vermişlerdir. Aşağı İberya var, yukarı İberya var. Dolayısıyla Türkler İskitler'den itibaren bölgede bu geçitleri kullandılar. Bildiğiniz gibi Akunlar güneydeki geçitleri kullandı. Özellikle Musul ve Irak bölgesine Akunların gelişi, İran bölgesine hakim olduktan sonra ilerleyişleri, Güneydoğu Anadolu'ya kadar gelişleri önemli bir şekilde Anadolu'ya Türklerin çok eskiden beri sürekli geldiklerini, aslında Selçuklular çağındaki bu gelişlerinin önceki tarih dilimleriyle de alakalı olduğunu göstermesi açısından ilgilidir.
Hatta Emeviler çağında, Sakalara kadar.
İslam tarihi boyunca da geliyorlar. Sakalarla da ilgilidir tabii. Sakaların da Mısır'a kadar gittiklerini görüyoruz.
Milattan önce 8-7. yüzyıllar değil mi
tabii,
hocam?
Tabii, evet. Milattan önceki yüzyıllardan bahsediyoruz bütün bunları anlatırken. Milattan önceki 8. yüzyıl, 7. yüzyıl, 4. ve 5. yüzyıllara baktığımız zaman bunlar Orta Doğu dediğimiz coğrafyanın, yani Doğu Akdeniz ve Batı Akdeniz'de kolonizatör devletlerin olduğu, yani şehir devletlerinin çoğunlukta olduğu Fenike zamanına gitmiş oluyoruz. Fenike kolonisi olan Kartaca ile Roma savaşları bu yüzyıllardan sonradır. Yani milattan önce 3. yüzyılda ve 4. yüzyılda biz milattan önceki yüzyıllarda Kartaca savaşlarını görüyoruz. Milattan sonraki yüzyıllarda da artık Roma bir imparatorluk oluyor şehirleri birleştirdikten sonra. İşte Roma'nın kuruluşunda da kavimler göçü diyebildiğimiz kavimler içerisinde bir İskit göçleri var. İşte İskit göçlerinin Balkanlarda Roma'nın kuruluşuna da etki eden göçler arasında bulunduğunu, aynı zamanda Akdeniz'in doğusunda, Suriye'de, Irak'ta, Anadolu'da izler bıraktığını çeşitli kalıntılardan da takip etmek mümkün. Sakalar, İskitler, aynı zamanda İskitya diyebildiğimiz ülke neresiydi? Çok geniş bir coğrafyaya yayıldıkları için bu göçebe bozkır kavmi özellikle Balkanların denize ulaştığı yerlerde toplanmışlardır. Yani bunu belki bugünkü coğrafya itibariyle tanımlayacak olursak Arnavutluk bölgesi İskitya bölgesi diye anılıyordu tarihte. Karadağ içindeydi buranın. Bosna Hersek içinde bulunuyordu. Yani Hunların da dayandığı bir sınıra dayandılar. Daha sonra Hunlar da geldi aynı coğrafyada denize dayandı. İtalya'ya kadar gittiler. Böyle bir akışkanlık var. Yani tarihin içerisinde bozkır kavimlerinin sürekli olarak Akdeniz limanlarına doğuda batıda inmeye çalıştıklarını görüyoruz. İşte Selçuklu Türklerinin gelişleri de önceki gelişlerin aynı yolundan geçti. Mengücek Gazi'nin gelişi, Artuk Bey'inin, Artuklu Beyliği'nin Güneydoğu Anadolu'da Suriye'ye kadar hakim olması, yine Tuğteginlilerin bölgede Suriye-Filistin devletini kurmaları, aynı şekilde Doğu Anadolu'da Kars ve çevresinde, Ağrı ve civarına hatta Van'a kadar olan sahaya hakim olan Saltuklular devleti.
Onu da anlatacağız.
Ki Mengüceklilerden sonra ele alacağımız Saltuk Gazi'nin kurmuş olduğu devlet de en önemli ilk Anadolu beylikleri arasında bulunuyor. Onların da günümüze kadar kalmış olan eserleri var. Tarihlerini de hem İslam kaynaklarından hem de o çağın Bizans kaynaklarından takip edebiliyoruz.
Yani şunu söyleyebiliriz hocam, bu coğrafya az önce Mengücek Beyliği'nin olduğu, Danişmentlilerin olduğu, ardından elbette ki Osmanlıların olduğu bu coğrafya milattan önceki devirlerden itibaren Türklerin yoğun ilgisi altına da kalmış, Türkler için önem taşıyan bir coğrafya ve bu coğrafyada Mengücek Beyliği'nin 1080'de kurulduğunu söylediniz. Danişmentlilerin de 1081'de kurulduğunu söylemiştiniz ama hocam kuruluş tarihlerine ilişkin tam net bu tarihtir ifadesini sanki siz çok net yaklaşmıyorsunuz. Buraya kadar gelen bir kuruluş sürecinin olması gerektiğini vurguladınız. Örneğin Danişmentlilerde bu da 1071 tarihidir dediniz.
Evet, 1071 tarihi daha çok Mengüceklere uymaktadır. 1071'i kabul etmek daha doğru olacaktır. Ancak 1080 ve 1081 yılları bütün Anadolu devletleri açısından da bağımsızlık yönünde eğilimlerin olduğu bir yıl olduğu için tarihçilerimiz genellikle bunu kırılma noktası olarak kabul etmişler. Çünkü Bizans da Anadolu ile irtibatını kesmiştir. Büyük Selçuklular da Anadolu'daki beylerle fazla irtibat halinde değildir. Anadolu'daki beylerden tek bir görev istiyor Büyük Selçuklu Sultanı. Siz gidin, fetihlerinizi yapın, benimle de alakadar olmayın. Yer yer bir zafer kazanırsanız hediyelerinizi gönderin diyor. Yani düzenli vergi de istemiyor onlardan. Dolayısıyla bir büyük zafer kazandıklarında merkeze bir haber veriyorlar, hediyeler gönderiyorlar. Ancak kendilerinin uç beyi olduğu anlaşılıyor. Yani Anadolu'nun fethi için görevlendirilmiş serdar bunlar. Baş beyleri, uç beyleri, sınır boyları da Bizans'la komşuluklarından kaynaklandığı için Anadolu'nun fethedilmeyen bütün bölgeleri o çağ itibariyle sınır kabul ediliyor. Evet. Ve bu beyler aynı zamanda Trabzon bölgesinde Sinop, Samsun diyebildiğimiz bütün Karadeniz sahilindeki ilişkileri belirleyen Mengücek Gazi'dir baktığımız zaman. Mesela Konstantin Gabras'la Mengücek Gazi hanedan olarak akrabalık kurmuştur bir taraftan da.
Hocam bunları Trabzon soracağım.
Evet. Dükalı ile de olan ilişkileri çok geniştir.
Fakat uyarı geldi her zamanki gibi, Neslihan Değirmenci oldu yapımcımdan, bir ara verelim diye. Verelim de devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcımız ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize mengücekleri konuşuyoruz. Ama hocam kitap kazanan dinleyicimizi önce duyuralım. Daha sonra devam edelim sohbetimize. Almanya'dan Aydın Küperi adlı dinleyicimiz ilk bizi aradı bugün. Daha önce de kitap kazanmıştı bizden. İyi okumalar dileyeceğiz kendisine. Ve sık sık da dinliyor programımızı, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu ve bizim programımızı. Bir ilginç bu kitap, hocamızın az önce tanıttığı Türkiye Selçuklularında Meslekler adlı Profesör Doktor Erdoğan Merçil'in kitabı. Hocam dinleyicimiz kendisinden de bahsetmiş, bir terziymiş dinleyicimiz. Ve programımızdan, sizin anlattıklarınızdan, paylaştıklarınızdan tarihimize ilişkin çok yararlı bilgiler edindiğini söylüyor. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediği için. İyi okumalar diliyoruz Güray Hocam.
Evet, iyi okumalar diliyoruz Aydın dinleyicimize, Aydın Küpeli Bey'e.
Evet, devam edelim. Hocam şimdi bu Mengücek Bey'in Selçuklu Hanedanı ile bağı var mı?
Evet, doğrudan akrabadır. Hatta kınık boyu olması da muhtemeldir. Güveydir mesela Kılıç Arslan'la, Sultan Kılıç Arslan'ın hem kızını almıştır, damadıdır, hem de kız vermiştir. Yani Sultan 1. Kılıç Arslan, bildiğiniz gibi Anadolu Fatihi, Anadolu Selçuklularının, Türkiye Selçuklularının kurucusu Süleyman Şah'ın yerine geçmiş olan oğludur. Haçlara karşı, Haçlı seferlerine karşı en çok mücadele veren, Anadolu'da kurucu bir role sahip Kılıç Arslan'dan bahsediyoruz. İşte onunla akrabadır. Aynı zamanda Mengücek Gazi'nin Sultan Alparslan ve Selçuklu Hanedanı'nın büyük kolu ile de akrabalık kurduğunu, diğer taraftan Bizans İmparatoru ile de akraba olduğunu öğreniyoruz.
Bizans'la ve az önce söylediğiniz Trabzon Dükalı ile hanedanı.
Trabzon Dükalı üzerinden akrabalık kurmuş oluyor.
Hocam ne tür ya, yine tabii kız alıp vermiş.
Prenses alıyor. Yani o şekilde bir akrabalığı var. Ve böylece ittifaklar da kuruyor. Mesela Mengücek Gazi'nin Theodor Gabras, Konstantin Gabras ile ittifakları vardır. Danışment Gazi'ye ve Kılıç Arslan'a karşı yer yer ittifaklar yaptığını görüyoruz. Bazen de Belek Gazi'ye mesela. Belek Gazi ile de Danışment Gazi ittifak halinde Mengücek Gazi'ye karşı savaşıyorlar. Gabras ve Mengücek Gazi esir düşüyor. Yani zayıf devletler kalıyorlar. Çünkü Danışmentli ve Artuklular çok daha büyük bir güç. Selçuklu'da bile baktığımız zaman Türkiye Selçukluları dahi Artuklularla Danışmentliler birleştiği zaman zorda kalabilecek bir durumda. Bu kadar büyük devletler. Mengücek Gazi'nin burada stratejik bir takım kendine göre bağımsızlığını koruma hamlesinde bulunduğunu söyleyebiliriz.
Hocam burada ilgimi çeken ve dikkat edilmesi gereken, belki de vurgulanması gereken Türk devlet geleneğinde şu özellik olsa gerek. Siz programlarımızın başından itibaren askerlikteki kağanların, beylerin, hükümdarların askerlikteki yeteneklerini, savaş yeteneklerini, savaş alanındaki cesaretlerini vurguluyorsunuz ama aynı zamanda çok iyi yetiştirildiklerini ve çok iyi birer diplomat, çok iyi birer stratejist, çok iyi birer taktisyen olduklarını da vurguluyorsunuz. Bu bir beylikten bahsettiğimiz halde, Mengücek Bey'den bahsettiğimiz halde Türk devlet geleneğinin bu lider özelliğine tam anlamıyla oturduğu sonucu çıkıyor. Bu bir artık gelenek, yerleşmiş bir davranış galiba Türklerde.
Tabii Mengücek oğullarının bütün baştan itibaren kuruluşta da var bu. Daha sonraki zamanlarda da var. Oğullarında da mesela İshak Gazi'de de böyle bir tavır görüyoruz. Diplomatik ilişkileri çok iyi başarıyorlar. Az önce ifade ettiğimiz şey Mengücek oğlu Gazi. İshak Gazi'nin yapmış olduğu harekette baktığımız zaman Mengücek oğlu fidye vermeden kurtuluyor. Esir düşmüş ama akraba hem Belek Gazi ile hem Danışmentli Bey ile ilişkileri çok iyi. Kendisi de akraba olduğu için Danışment Gazi'nin damadı. Mesela Danışmentli Beyliği'yle de akrabalık kurmuş. Gabras'la değil sadece. Bu beylikler arasındaki ilişkilerin ne kadar böyle güven ekseninde yani bir çatışma olduğunda kendinin hayatını kurtaracak bir takım yani maddi manevi ilişkiler içerisinde olduklarını gösteriyor. Konstantin Gabras nasıl kurtuluyor? Fidye vererek. Yani beraber esir düşmüşler ama Demek ki Gabras burada mali gücü yüksek bir devleti, yani liman devletini temsil ediyor. Mengücek Gazi ise fakir. Yani biraz daha hazinesi büyük olan bir devlet değil de zayıf bir bey durumunda. Danişmend Gazi'nin Belek Gazi'ye danışmadan Mengücekoğlu'nu serbest bırakması Belek Gazi'nin tepkisine neden olmuş. Neden işte fidye ile serbest bıraktın diğerini, bunu da böyle yaptın şeklinde Belek Gazi ile danışmendlerin arasının bozulmasına neden oluyor Mengücekli Beyliği. Aslında hedef bu ittifakı bozmak ise başarılı olmuştur.
Evet
Belek
hocam.
Gazi de gerçekten çok yani Anadolu'nun fethinde sembol isimlerden birisidir. Çok şahsiyetli bir gazidir. Kendisi Haçlılarla mücadele ederken şehit düşmüştür. Aynı şekilde Mengücek Gazi de hem Haçlılarla hem de Bizans'la savaşırken şehit düşmüş. Yani böyle bir özelliği var ve kendisi şehittir. Şehit lakabına sahip. Hem gazi hem şehittir Mengücek Gazi.
Hocam devletin seyrini aktarır mısınız? 1080'de kuruluyor. Ardından yapılar herhalde Büyük
Evet.
Selçuklu Devleti'nden farklı değil. Buralardan devam edelim
Şöyle bir
hocam. Evet.
devletin akışı ile ilgili siyasi olaylara da değinerek birkaç hususa atıf yapmamızda yarar var belirttiğiniz gibi. Devlet 1142 yılına kadar başkent Erzincan Kemahkolu olmak üzere özellikle Erzincan başkentlik yapıyor çoğunlukla. Ama Kemah önemli bir merkez olarak varlığını sürdürüyor. Başlangıçta iki kola ayrılıyor. Divriği kolu ve Erzincan Kemah kolu olmak üzere. Bir dönemde Şarki Karahisar yani Gümüşhane bölgesi başkentlik yapmış. Divriği, Erzincan, Kemah ve Gümüşhane'de birer tane melik bulunuyor. Divriği kolunun başında meliklerden büyük olanının geçtiğini, Kemah kolunun başına da küçük olanının geçtiğini anlıyoruz. Selçuklu dönemi ilişkilerine baktığımız zaman mesela Erzincan'da Davut İshak'tan sonra Mengücek Gazi'nin oğlu İshak'tan sonra Davut Bey'in ya da Melik Davut'un geçtiğini görüyoruz. Divriği'de ise Süleyman'ın geçtiğini görüyoruz. İki beyin aralarındaki ilişkiler kötüye gittiğinde mesela ilginç bir olayı anlatayım. Davut eşi tarafından boğdurulunca tahta Divriği kolundaki Melik geliyor. Erzincan'a geliyor. Erzincan başkent olduğu için orada Süleyman tahta geçiyor bu defa.
Hocam
İki kardeş.
Davut hatun kişi tarafından mı boğduruluyor?
Tabii. Hanedan üyesi olduğunu anlıyoruz buradan. Yani kınık boyundan olduğunu anlıyoruz Mengücek Beyliği'nin. Beylerinin. Çünkü yay kirişiyle boğdurma olayları var. Buna benzer ilişkiler var. Selçuklu oluyor dolayısıyla Mengücek Beyliği de.
Evet hocam.
Erzincan bugün itibariyle Mengüceklilerden kalan çok fazla eseri yoktur Erzincan bölgesinde. Daha çok Kemah da vardır, Divriği de vardır. Bunun sebebi de Erzincan deprem bölgesi. Ve çok yağmalar olmuştur şehirde, düzlük bir arazide. Tarihi eserler defalarca yıkılmıştır. Ve şehir yani hem Osmanlı'da hem sonraki dönemlerde Türkiye tarihinde de en büyük depremler biliyorsunuz Erzincan
Fay hattı
bölgesinde
üzerinde,
olmuştur.
evet hocam.
Kemah'taki Mengücek Gazi'nin türbesi ve kabri sağlam durmakla birlikte Erzincan'da böyle bir eser kalmamıştır. Yerine yeniden eserler yaptırılmak zorunda kalınmıştır. Böylece başkent eser açısından günümüze kalan eserler açısından zayıftır. Ancak mezarlık ve türbeleri bilinmektedir. Erzincan türbeler açısından, tarihi mezarlık açısından zengin bir yerdir. Nüfus açısından da çok yoğun bir burada Türkmen yerleşiminin olduğunu anlıyoruz. Kemah bölgesinde Behramşah ve ikinci Davut Bey bulunuyordu birbiri ardınca 1160'lı yıllara doğru baktığımız zaman. Yani Anadolu Selçuklularının ikinci Kılıç Arslan dönemini yaşadığı çağda ve sonrasında Alaaddin Keykubat zamanında bölgedeki beyler içerisinde en meşhuru kimdi? Sultan Alaaddin Keykubat'ın doğuya sefer yaparak burayı fethetmesine sebep olan kişiler arasında Behram Şah'ı görüyoruz. Ve böylece 1228 tarihinde daha sonra da 1277 tarihinde bütünüyle beylik ortadan kalktı. Hem Divriği kolu, Kemah ve Erzincan kolu hem de Şebin Karahisar tarafındaki Mengücekliler Anadolu Selçuklularına bağlandı. 1277 tarihi hangi açıdan önemlidir? Anadolu Selçukluları yıkıldıktan sonra da beyliğin yani Moğol istilası çağında da kısmen devam ettiğini ifade etmek açısından anlamlı. Mengücekliler evet 1080 yılında kuruldular ama 1277 yılına kadar devam eden bir hanedan var. Bu hanedanın çeşitli kolları var, akrabalıkları var ve bunlar da 1277'den sonra bile devam ettiler. Yani yok olma yok, devam etme var. Başka isimler altında, başka beylikler adıyla devam ettiler. Sonraki dönem beyliklerinin tarihine bakmak lazım. Yani Kadı Burhanettin'e bakmak lazım. Mesela 1300'lü yıllar itibariyle 1293 yılından sonra Kadı Burhanettin devletine doğru giden Eratna Bey'in devletine, yani 1300 sonrasına da bakmak gerekiyor. İki isim var orada. Eratna Bey'i, Mehmet Bey ve sonrasında da Burhanettin, Kadı Burhanettin devleti.
Hocam şimdi burada zamanımız da daralıyor. 3-4 dakika bir zamanımız kaldı. Diğer beyliklerle ilişkileri ve Haçlı seferlerinde aldıkları rol nedir Mengücekli Beyliği'nin?
Mengücek Beyliği yer yer Anadolu'daki beylerin birlikte hareket ettikleri seferlerde Haçlılara karşı savaşmışlardır. Ancak bu bir asker gönderme şeklinde olmuştur. Sultan 1. Kılıçarslan'a destek vermişlerdir. Buna dair tarih kayıtları var. 1. Haçlı Seferi sırasında Eskişehir Ovası'ndan itibaren bütün Anadolu beylerinin, doğudan batıdan bütün Anadolu beylerinin asker gönderdiği ifade ediliyor. Bu tarihlerde Mengücek Gazi başta bulunuyordu. Beylerin sayıldığını görüyoruz. Burada beyler hepsi destek vermiştir. Muhtemelen Mengücek Gazi'nin de önemli bir askeri yardımda bulunduğunu anlıyoruz. Bütün beylerden destek istiyordu Selçuklular. Tek başlarına mücadele edebilecekleri küçük bir ordu değildi Avrupa'dan gelen ordu. Yüz binlerce asker hücum ediyordu Selçuklu'ya. Ve Anadolu'da bir varlık yokluk mücadelesiydi Haçlı Seferleri. Sıradan bir savaş değildi. Gerçekten de Türkler açısından bir dünya savaşıydı. Bir ölüm kalım savaşıydı 1097 yılında olanlar. Dolayısıyla bütün Türk beyleri böyle bir faciaya karşı birlikte hareket ettiler. Mengücek Gazi de buna dahildir. Ve sonraki faaliyetlerine de baktığımız zaman aslında yer yer Bizans'la da diğer Haçlı kont ve prensleriyle de savaşmıştır. Bölgedeki tarihi yapılar itibariyle de baktığımız zaman Selçuklu Devleti'nin yaptığı işler nasılsa hepsinde benzeri bir teşkilatı kurduğunu görüyoruz. Yani devlet teşkilatı olarak yaptırmış olduğu eserler açısından ve yönetim diplomasisi açısından Selçuklu Devlet Teşkilatı'ndaki manevraları biz Mengücek Gazi ve oğullarında, İshak Gazi'de, yine Davut Bey'de, Süleyman Gazi'de, bunların hepsinde benzeri tavırlar görüyoruz. Hatta yıkılışta bile Behram Şah'ın yaptıklarına baktığımız zaman Alaaddin Keykubat'ın kızmasının nedenleri Selahaddin Eyyubi ile Eyyubi melikleriyle haberleşmesidir. Yani Mengücek Beyliği'nin beylerinin Eyyubilerle haberleşerek, öte yandan Harizmşahlarla işbirliği yaparak Doğu Anadolu'da böyle bir tavır içerisine girmesinden rahatsız olmuştur Alaaddin Keykubat. Ve Alaaddin Davut zamanında, Behramşah ve Alaaddin Davut zamanında biz beyliğin yıkılmaya doğru gittiğini görüyoruz. Behramşah zamanından kalma eserler çok önemlidir.
Hocam burada belki de şunu dinleyicilerimize anımsatmakta bir yarar var. Son bir dakikamız. Elbette çocukların güneşe, denize, kuma ihtiyacı var. Güneye de tabii gidip çocuklar dinlenecekler ama arada bir de 3-4 günde olsa herhalde bu tarihi kalıntılara, ecdadımızdan kalan bu kültürel mirasa çocuklarımızı alıp götürüp onlara göstermek ve anlatmak gerekiyor galiba.
Evet, tabii Kemah'taki yapıya baktığımız zaman, tarihi yapılara, Türkiye'nin çok nadir eserleri bunlar. Divriği'deki eserler Japonlar tarafından ziyaret edildiğinde Divriği Ulu Camii'ni, bunu cam fanus içerisine alın, koruyun diyorlar. Bizde böyle bir eser yok. Siz bu 1000 yıl önce yapmış olduğunuz böyle bir eseri niçin korumuyorsunuz diye. Bir de nasihatte bulunuyorlar, tavsiyede bulunuyorlar. Hakikaten Mengüceklilerin bize bıraktıkları eserler böyle eserler. Divriği Ulu Camii, Divriği Medresesi, aynı şekilde Kemah'taki türbe ve başkent olması dolayısıyla saray kalıntıları, Darülmülk kalıntıları, kale kalıntıları, kalenin yeniden inşasıyla bugün canlı bir bölge. Pek çok mezar ve türbe var Mengücek Gazi'nin mezarlığının etrafında. Mengücek Gazi türbesini ziyaret ettiğimde türbenin açılmış ve içindeki bazı şeylerin mesela çalınmış olduğunu görmüştüm. Gerçekten bakımsız haldeydi bir ara. Ama şu anda çok iyi. Gerçekten de Kültür Bakanlığımız burayı yaptırdı. Ve hakkına layık şekilde, gerçekten tarihimize layık şekilde gezilebiliyor. Gezilebilecek bir güzellikte yapıldı. Mengücek Hocam, Gazi ve kalıntıları yaptığı eserler bugün Kemah'ta gezilebilecek bir yer olarak bulunuyor.
Bitirmişiz hocam süremizi. Uyarı gelmeden, Neslihan'dan uyarı gelmeden ben bugün
tarih devam ediyor.
Tarih. Biz de haftaya devam ediyoruz hocam. Bir evet. Başka beyliğimiz
Saltuklu'da. Mengücek Beyliği'nin kalıntıları, eserleri ve başka bir beylikle devam edeceğiz.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, var olun.
Ve değerli dinleyiciler, bu hafta da bitirdik. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşça kalınız.
Tarihinin izinde.